Kitabın adı Ölümsüz Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 14. ayrım, 13. bölüm. Rourke, onun gözlerinin içine baktı. Genç kadın hala titreme nöbetleri geçiriyordu. Sevgilim, kabus gördün.
Geçmişteki bir olayı yeniden yaşadım.
Sakin olmalı, her şeyi hatırlamalı ve anlatmalıydı. Soğukkanlı ve mantıklı olabilmek için bir kadın gibi, dehşete kapılmış bir çocuk gibi değil, bir polis gibi düşünmeliydi.
O kadar canlı bir düştü ki Rourke, o anları hala yaşıyor gibiyim. Babam sanki hala üstümde, beni içine kapatıp üstüme kapısını kilitlediği Dallas'taki o oda, beni nereye götürürse götürsün kapıyı üstüme kilitlerdi. Bir kere kaçıp kurtulmayı denedim, beni yakaladı. Ondan sonra hep üst katlarda oda kiraladı ve kapıyı dışarıdan kilitledi. Dışarı hiç çıkamıyordum. Sanırım benim orada olduğumun kimse farkında değildi.
Öksürerek kuruyan boğazını temizlemeye çalıştı.
Biraz su istiyorum.
Al, iç şunu. Rourke, Somerset'in koltuğun yanına bıraktığı bardağı ona uzattı.
Hayır, o bir sakinleştirici. Ben sakinleştirici istemiyorum.
Ciğerlerine hava doldurup boşalttı.
İhtiyacım yok.
Peki, su getireyim. Parmağının ucuyla kızın burnuna dokunarak başını yukarı kaldırıp gözlerinin içine baktı. Sadece su getireceğim Eve, söz veriyorum. Eve ona inanmıştı. Getirdiği bardağı aldı ve büyük bir minnet duyarak sonuna kadar içti. Rourke koltuğun koluna oturunca anlatmaya başladı.
Odayı hatırlıyorum. Son birkaç haftadır parçalar halinde aynı rüyayı görüyorum. Bu yüzden Doktor Mira'ya bile gittim.
İleri doğru baktı.
Sana söylemedim, söyleyemedim.
Tamam, tamam. Rourke bunu kabul etmeye çalıştı. Ama şimdi anlatacaksın.
Şimdi sana söylemek zorundayım.
Bir nefes aldı. Herhangi bir cinayet sahnesini gözünün önünde canlandırır gibi her şeyi yeniden hatırladı ve gördü.
O odadaydım. Uyanıktım. Geldiğinde bana dokunamayacak kadar sarhoş olması için dua ediyordum. Geç bir saatti.
O pis odayı, kirli pencere camının dışında sürekli yanıp sönen kırmızı ışığı görmek için gözlerini kapaması gerekmiyordu.
Soğuktu, diye mırıldandı. Babam havalandırma aygıtının kontrol aygıtını kırmıştı ve o da çok soğuktu. Nefesimi görebiliyordum.
Hatırladıklarına tepki olarak titredi.
Ama açtım da. Yiyecek bir şeyler buldum. Babam odamızda hiçbir zaman fazla yiyecek bulundurmazdı. O geldiğinde ben bir peynir parçasının üstündeki küfleri temizliyordum.
Kapının açılışı, duyduğu korku, bıçağın yere düşerken çıkardığı ses. Eve ayağa kalkıp dolaşarak sinirlerini yatıştırmak istedi ama bacaklarının onu taşımaya hazır olup olmadığından emin değildi.
Onun yeterince sarhoş olmadığını hemen fark ettim. Bunu anlayabiliyordum. Onun görüntüsünü artık çok iyi hatırlıyorum. Koyu renk saçları ve içkiden pörsümüş bir yüzü vardı. Bir zamanlar yakışıklı olabilirdi ama artık böyle bir şey kalmamıştı. Yüzünde ve gözlerindeki kılcal damarlar çatlamıştı. Elleri kocamandı. Belki ben küçük olduğumdan elleri bana çok iri görünürdü.
Rourke ellerini onun omuzlarına götürüp gerginliğini hafifletmek için masaj yapmaya başladı. O eller artık senin canını yakamaz, artık sana dokunamaz.
Hayır.
Eve, rüyaların dışında diye düşündü. Rüyalarında canı yanıyordu.
Bir şeyler yediğim için çok öfkelendi. Ona sormadan hiçbir şey yememe izin yoktu.
Tanrım. Genç adam onu battaniyeye iyice sardı. Çünkü Eve hala titriyordu. Bir daha asla acıktığını hissetmemesi için onu beslemek, ona bir şeyler yedirmek geldi içinden.
Bana vurmaya başladı.
Sesi çatlak çıkıyordu. Buna engel olmaya çalıştı. Kendi kendine bu sadece bir rapor diye düşünmeye çalıştı. Sadece bir durumu anlatıyorum. Başka bir şey değil.
Beni yere yıktı. Acımasızca dövüyordu. Yüzüme, vücuduma sürekli yumruklar indiriyordu. Çığlık atıyor, ağlıyor, beni daha fazla dövmemesi için ona yalvarıyordum. Giysilerimi yırtıp parmaklarını içime soktu. Çok canım yanıyordu. Çünkü bir gece önce bana tecavüz etmişti ve acısı henüz geçmemişti. Sonra yine tecavüz etti. Nefesi yüzümü yakıyor, bana uslu durmamı söylüyor ve tecavüz ediyordu. İçimdeki bütün organların yırtılmakta olduğu hissine kapıldım. Duyduğum acı o kadar büyüktü ki daha fazla dayanamayacağımı anlamıştım. Onu tırmaladım. Kanını akıtmış olmalıyım. İşte o zaman kolumu kırdı.
Rourke birden ayağa fırlayıp birkaç adım attı. Pencereleri açan mekanizmanın düğmelerine bastı. Havaya ihtiyacı vardı.
Kendimi savunmaktan vazgeçip geçmediğimi bilmiyorum. Belki bir an için. Ama acıyı yenemiyordum. Kimi zaman bu mümkün olabilir.
Genç adam dalgın bir ifadeyle, "Evet," dedi. "Biliyorum.
Ama bu büyük bir acıydı. Karanlık, yağlı dalgalar halinde gelen bir ağrıydı ve babam durmak bilmiyordu. Bıçak elimdeydi. Evet, elimde. Ona sapladım."
Ürpererek nefesini dışarı üfledi. Rourke ona döndü.
"Sonra birkaç kere daha sapladım. Ortalık kan gölüne dönmüştü. Burnuma taze kan kokusu geliyordu. Tatlı bir koku. Emekleyerek onun altından çıktım. Çoktan ölmüş olabilirdi ama ben ona birkaç bıçak darbesi daha indirdim. Bileklerime kadar kana bulanmış ellerim ve elimdeki bıçakla kendimi görüyorum Rourke. Yüzüme onun kanı sıçramıştı ve ben onu bıçaklamaya devam ediyor, duramıyordum."
Rourke kim dururdu diye düşündü. Kim durabilirdi?
"Sonra ondan uzaklaşmak için köşeye çekildim. Ayağa kalktığı zaman beni öldüreceğinden emindim. Orada uyuyakalmışım ya da kendimden geçtim. Hava aydınlanana kadar hiçbir şey hatırlamıyorum. Her yanım ağrıyordu. Dayanılmaz acılar içindeydim. Midem bulanıyordu. Kusmaya başladım. Sonra gördüm. Gördüm."
Genç adam onun elini tuttu. Buz gibiydi. "Yeter Eve."
"Hayır, bırak bitireyim. Bitirmeliyim."
Kelimeler ağzından, kalbinden kopan kaya parçaları gibi dökülüyordu.
"Gördüm. Onu öldürdüğümü anlamıştım. Beni yakalayacaklar, karanlık bir kafese kapatacaklardı. Babam her zaman böyle söylerdi. İyi davranmayan insanları karanlık bir kafese kapattıklarını anlatırdı. Banyoya gidip ellerimdeki ve yüzümdeki kanları yıkadım. Kolum çığlıklar koparıyordu ama ben kafese kapatılmak istemiyordum. Üstüme bir şeyler giydim ve bana ait olan her şeyi bir torbaya doldurdum. Hala onun ayaklanıp benim peşimden geleceğine inanıyordum. Ama o ölmüştü ve dirilmedi. Onu orada bıraktım. Yürümeye başladım. Sabahın erken, çok erken bir saatiydi. Sokaklarda hemen hemen hiç kimse yoktu. Torbayı attım ya da kaybettim, hatırlamıyorum. Uzun uzun yürüdüm. Sonra bir ara sokağa sapıp karanlık basana kadar saklandım.
Eliyle ağzını ovuşturdu. Bunu da hatırlıyordu. Duyduğu acıyı bastıran karanlık, burnuna gelen pis kokular ve korku.
Karanlık basınca yeniden yürümeye başladım. Yorgunluktan bitap düşene kadar yürüdüm ve o zaman saklanacak başka çıkmaz sokak buldum. Orada ne kadar kaldım bilmiyorum ama beni orada buldular. Hiçbir şey hatırlamıyordum. Nerede olduğumu, niçin orada bulunduğumu, daha önce neler olduğunu, kim olduğumu bilmiyordum. Adımı hala hatırlamıyorum. O bana hiç adımla hitap etmezdi.
"Senin adın Eve Dallas." Rourke onun yüzünü avuçlarının arasına aldı. Hayatının o dönemi geride kaldı. Hayatta kalmayı ve onun üstesinden gelmeyi başardın. Şimdi birden o geride kalan dönemi hatırladın. Artık bitti.
"Rourke."
Genç kadın onun yüzüne baktı. Şimdiye kadar hiç kimseyi bu kadar sevmediğinin bilincindeydi. Bundan sonra da hiç kimseyi onu sevdiği kadar sevmeyecekti.
"Hayır, bitmedi. Yaptığım işle, bu gerçekle yüzleşmek ve sonuçlarına katlanmak zorundayım. Bu durumda seninle evlenemem. Yarın polis kimliğimi geri vereceğim. Bu çılgınlık da ne? Babamı öldürdüm, anlıyor musun? Bir soruşturma yapılmalı. Temize çıksam bile bu polis akademisine girerken verdiğim bilgilerin ve sicilimde yazılı olanların doğru olmadığı gerçeğini değiştirmez. Soruşturma devam ederken polis olarak çalışamam ve seninle evlenemem."
Kendinden emin bir tavırla ayağa kalktı.
"Eşyalarımı toplamalıyım."
"Dene bakalım." Rourke alçak sesle konuşuyordu. Bu tehlikeliydi ve Eve durdu.
"Rourke, kurallara uymalıyım."
"Hayır, insanca davranmalısın. Kalkıp kapıyı kapattı. Bir canavara karşı kendini korudun diye beni bırakıp gidebileceğini, hayatını alt üst edebileceğini mi sanıyorsun?
Babamı öldürdüm.
Sen Allah'ın belası bir canavarı öldürdün. Çocuktun. Yüzüme baka baka böyle bir durumda bir çocuğun suçlanabileceğini mi söyleyeceksin? Eve cevap vermek için ağzını açtı ama sonra kapattı.
Önemli olan olayı benim nasıl gördüğüm değil Rourke. Yasalar.
Rourke'un beyninde hayaller oynaşıyordu. Sert bir sesle, "Yasalar seni korumalıydı," dedi. Kulaklarında sadece kendini kontrol etmesini sağlayan o ince telin koparken çıkardığı ses vardı. Yasanın canı cehenneme. Ona en çok ihtiyacımız olduğu zaman bize ne yararı oldu? Yasa, masumları, çocukları koruyamayacak kadar zayıf olduğu için mesleğinden ayrılmak, polis kimliğini geri vermek istiyorsun. Kabul. Ben sana bakarım. Meslek hayatını at gitsin ama benden kurtulamazsın. Kızı omuzlarından tutup sarsmaya yeltendi ama hemen vazgeçti. Elleri yanına düştü. Sana dokunamam. Kendi içinde köpüren vahşetten korkmuş gibi geriledi. Sana dokunmaktan korkuyorum dedi. Eğer benimle olmak sana onun yaptıklarını hatırlattıysa buna dayanamam.
Hayır.
Eve durumu düzeltmeye çalıştı ve bu kendisini de şaşırttı.
Hayır,
öyle bir şey yok. Bu mümkün değil. Bana dokunduğun zaman sadece ikimiz varız. Sadece bu sorunu çözmek zorunda olduğumu düşünüyorum, o kadar. Tek başına mı? Genç adam tek başına sözünün ne kadar acı olduğunu fark etti. Karabasanlarla tek başına başa çıkmak zorunda kaldığın gibi mi? Oraya gidip onu senin yerine ben öldüremem Eve. Bunu yapabilmem için her şeyimi, hatta daha fazlasını verirdim. Ama yapamam. Ne var ki benden ayrı, tek başına bu işin üstesinden gelmene izin vermeyeceğim. Bu ikimiz için de mümkün değil. Otur.
Rourke,
lütfen otur. Derin bir nefes aldı. Öfkeyle söylediklerini Eve'in ciddiye almayacağını düşündü. Onun söyleyeceği hiçbir şeyden etkilenmeyecekti. Doktor Mira'ya güveniyor musun?
Evet, yani
en çok güvendiğin insan o, öyle değil mi? Tamam, o zaman bu yeterli. Eve'in çalışma masasına doğru yürüdü.
Ne yapıyorsun?
Onu arayacağım.
Saat gece yarısını geçiyor.
Saatin kaç olduğunu biliyorum. İletişim cihazını açtı. Bu konuda Doktor Mira'nın tavsiyelerine uymaya hazırım. Senden de aynı şeyi yapmanı istiyorum. Eve itiraz etmeye yeltendi ama bunu yapmak için sağlam bir nedeni yoktu. Bitkindi. Yüzünü elleriyle örttü.
Peki.
Rourke'un sakin sesi ve mırıltı halindeki cevapları dinlemeye başladı. Genç adam onun yanına gelip genç kadına elini uzattı. Eve bu ele baka kaldı. Yola çıktı, geliyor. Aşağı kata gelecek misin?
Bunu seni üzmek ya da öfkelendirmek için yapmıyorum.
İkisini de yapmayı başardın ama şu anda önemli olan bu değil. Genç kadını elinden tutup ayağa kaldırdı. Beni terk etmene izin veremem. Beni sevmeseydin, bana ihtiyacın olmasaydı ayrılığa razı olmak zorunda kalırdım. Ama beni seviyorsun ve istiyorsun. Bu kavram pek hoşuna gitmese de bana ihtiyacın var. Genç kadın seni kullanmayacağım diye düşündü ama onunla birlikte alt kata inerken hiçbir şey söylemedi. Mira'nın gelmesi uzun sürmedi. Her zamanki gibi tam zamanında geldi ve pırıl pırıl görünüyordu. Sakin bir tavırla Rourke'u selamladı, Eve şöyle bir baktı ve oturdu. Sizce bir sakıncası yoksa bir konyak içmek istiyorum. Teğmen de bana katılırsa iyi olur. Rourke içkileri hazırlarken Mira etrafına bakındı. Ne kadar güzel bir ev. İnsan burada kendini mutlu hissediyor. Gülümsedi. Başını yana eğdi. Saç modelini değiştirmişsin Eve, dedi. Çok yakışmış. Rourke şaşırmıştı. Durdu ve Eve dikkatle baktı. Saçına ne yaptın? Eve tek omzunu hafifçe yukarı kaldırdı.
Hiç. Sadece...
Erkekler. Mira konyağını aldı. Onlara kendimizi beğendirmek için ne diye zahmete katlanıyoruz ki? Kocam bendeki bir değişikliği fark etmezse hemen beni saçım için değil de ben olduğum için sevdiğini söyler. Genellikle ona inanmış görünürüm. Peki o zaman. Arkasına dayandı. Anlatabilecek misin?
Evet.
Eve Rourke'a anlattığı her şeyi tekrarladı ama şimdi bir polisin sesiyle konuşuyordu. Sakin, kendinden emin, kayıtsız. Güç bir gece geçirmişsin. Mira Rourke'a baktı. Bu ikiniz için de geçerli. Şimdi her şeyin düzelmeye başlamasına inanması güç olabilir. Bununla başa çıkmaya hazır olduğunu kabul edebilir misin? Sanırım evet. O olaydan sonra anılar daha açık seçik biçimde ve daha sık canlanmaya başladı. Gözlerini kapadı. Birkaç ay önce aile içi tacizle ilgili bir telefona cevap verdim. Polis çağırmakta çok geç kalmışlardı. Baba Zeus kullanmıştı. Ben oraya varana kadar küçük kızı döve döve öldürmüştü. Ben de onu öldürdüm. Evet, hatırlıyorum. Bu çocuğun yerinde sen olabilirdin ama sen kurtulmuştun. Babam kurtulamadı. Bu durum karşısında ne hissediyorsun? Seviniyorum ama içimde böylesine bir nefret barındırdığım için tedirginim. Seni dövüyor, sana tecavüz ediyordu. O senin babandı ve onun yanında güvende olmalıydın. Oysa değildin. Bu konuda neler hissetmiş olmayı bekliyorsun? Yıllarca önceydi. Mira, hayır, dündü diye düzeltti. Bir saat önceydi. Evet. Eve konyak kadehine baktı. Gözyaşlarının akmasını engellemek için gözlerini sımsıkı kapattı. Kendini savunmak yanlış mıydı? Hayır, yanlış olan kendimi savunmam değildi. Ama onu öldürdüm. Öldükten sonra bile onu bıçaklamaya devam ettim. Bu kör nefret, kontrol edilemeyen öfke. O anda bir hayvan gibiydim. O sana bir hayvanmışsın gibi davranıyordu. Seni bir hayvan haline getirmişti. Eve ürperince Mira, evet dedi. Sonra her zamanki sakin sesiyle, senin çocukluğunu, masumiyetini elinden aldığı gibi insanlığını da yok etti. Onun sana yaptıklarını yapabilen insanlar için kullanılan teknik terimler vardır ama basit bir dille onun bir canavar olduğunu söyleyebiliriz, diye ekledi. Mira, Eve'in bakışlarının Rourke'a kaydığını ve bir süre orada takılı kaldığını gördü. O, senin özgürlüğünü elinden aldı, diye devam etti. Yapmak zorunda kaldığın seçimler seni dar bir geçide sürükledi. Ona karşı insanca davranmadın. Ama eğer şartlar değişmeseydi, belki hayatının sonuna kadar bir hayvandan başka bir şey olamayacaktın. Kaçtıktan sonra kendini yeniden yarattın. Şimdi nesin sen Eve? Bir polis. Mira gülümsedi. Tam da bu cevabı bekliyordu. Sonra, bir insan. Sorumluluk sahibi bir insan mı? Evet. Dostluk, sadakat, merhamet gibi duyguların var mı? Aşk. Eve Rourke'a baktı. Evet ama o çocuk bunları hissedebilir miydi? Hayır, o hiçbir şey hissedemeyecek kadar korkuyordu. Pekala, değiştim. Eve elini şakağına bastırdı ve baş ağrısının hafiflediğini fark edip şaşırdı. Kendimi saygın ve temiz bir insana dönüştürdüm. Ama bu birini öldürdüğüm gerçeğini değiştirmez. Bir soruşturma yapılması gerekir. Mira kaşını kaldırdı. Babanın kim olduğunu öğrenmek istiyorsan bir araştırma yapılmasını istemek doğal hakkındır. Bu senin için önemli mi? Hayır, buna zerre kadar aldırdığım yok. Kurallar. Anlayamadım. Mira elini kaldırdı. 8 yaşındayken bu adamı öldürdüğün için soruşturma açılmasını mı istiyorsun? Eve inatla, kurallar böyle dedi ve soruşturma ekibi tatmin olana kadar işten uzaklaştırılmam gerek. Aynı zamanda özel planlarımın da bu sorun çözümlenene kadar ertelenmesi en doğrusu olur. Mira, Rourke'un öfkelendiğini hissederek ona uyarı niteliğinde bir bakış attı ve genç adamın kendisine hakim olma mücadelesini güç de olsa kazandığını gördü. Eve, çözümlenme derken ne kastediyorsun diye sordu. Bu çok yerinde bir soruydu. Sana görevini öğretmek aklıma bile gelmez Teğmen diye devam etti. Ama 22 yıl kadar bir süre önce olmuş bir olaydan söz ediyoruz. Bu olay dün oldu. Eve, Mira'nın sözlerini ona karşı kullanmaktan anlamsız bir zevk alıyordu. Mira bozuntuya vermedi. Duygusal olarak evet, dedi. Ama hukuk açısından ve gerçekte o günden bu yana 20 yıldan fazla bir zaman geçti. İncelenecek bir ceset ya da somut kanıtlar yok. Bulunduğun zaman ne durumda olduğuna ilişkin kayıtlar vardır elbette. Taciz, kötü beslenme ve bakımsızlık. Bir de senin hafızan var. Seni sorguladıklarında onlara başka bir hikayemi anlatacağını sanıyorsun. Hayır, elbette hayır ama kurallar... Mira yumuşak bir sesle, ''Sen çok iyi bir polissin Eve,'' dedi. Bu konu senin masana gelseydi, ki öyle oldu, profesyonel ve tarafsız seçimin ne olurdu? Cevap vermeden iyice düşün, dikkatli ve dürüst ol. Kendini ya da o masum, kötüye kullanılmış çocuğu cezalandırmanın anlamı yok. Söyle, ne yapardın? Ben yenilmişti. Oturdu, ellerini gözlerine bastırdı. Bu dosyayı kapatırdım. O zaman kapat. Bu bana düşmez. Bunu kumandanınla özel olarak konuşmaktan mutluluk duyacağım. Ona gerçekleri anlatıp kendi kişisel görüşümü söyleyeceğim. Sanırım onun kararının ne olacağını tahmin edebilirsin. Bizim insanlığa hizmet etmeleri ve masum insanları korumaları için senin gibi insanlara ihtiyacımız var Eve. Bu adamın da senin kendine güvenmene ihtiyacı var. Ben ona güveniyorum. Cesaretini toplayıp Rourke'un gözlerine baktı. Onu kullanmış olmaktan korkuyorum. Başkalarının para ve güç hakkındaki düşünceleri benim umurumda değil. Benim kendisini kullandığımı ya da kullanabileceğimi düşünmesine fırsat vermek istemem. O böyle mi düşünüyor? Eve bir zincirin ucuna takılı olarak iki göğsünün arasında duran pırlantayı avucuna alıp sıktı. Şu anda bana bunu düşünemeyecek kadar aşık. Bana kalırsa bu çok güzel. Kısa bir zaman sonra sevdiğin ve güvendiğin bir insanın sana destek olmasıyla böyle birinin güçlü yanlarını kullanmak arasındaki farkı öğreneceksin. Mira ayağa kalktı. Biz sakinleştirici alıp yatmanı ve yarın çalışmamanı tavsiye ederim. Ama sen bunları yapmayacaksın. Hayır, yapmayacağım. Gece yarısı seni evinden buraya sürüklediğimiz için özür dilerim. Bizler, polisler ve doktorlar buna alışığız. Tekrar görüşeceğiz, değil mi? Eve, yıllar boyunca yaptığı gibi reddetmek ve inkar etmek istiyordu. Ama artık inkar ve itiraz zamanının geçtiğinin farkındaydı. Evet, dedi. Görüşürüz. Mira farkında olmadan eliyle Eve'in yanağına dokundu ve onu öptü. Başaracaksın Eve. Sonra Rourke'a dönüp elini uzattı. İyi ki bana telefon ettin. Buna sevindim. Teğmene karşı özel ilgi duyarım. Ben de teşekkür ederim. Umarım beni düğüne davet edersiniz. Rourke gidip Eve'in yanına oturdu. Paramı, pulumu, malımı, mülkümü dağıtsam, şirketlerimden vazgeçsem ve her şeye sıfırdan başlasam senin için daha mı iyi olurdu? Bu genç kadının en son beklediği şeydi. Şaşırarak ona baktı. Bunu yapar mıydın? Rourke eğilip onun dudaklarına hafif bir öpücük kondurdu. Hayır. Eve'in dudaklarından dökülen kahkaha kendisini de şaşırttı. Kendimi aptal gibi hissediyorum. Öyle hissetmen gerekir. Genç adam parmaklarını onun parmaklarının arasından geçirdi. Acılarını unutmana yardım etmeme izin ver. Kapıdan girdiğinden beri bunu yapıyorsun zaten. Eve içini çekerek alnını onun alnına dayadı. Bana anlayış göster Rourke. İyi bir polisim. Görev sırasında kendimden çok eminim ve ne yaptığımı biliyorum. Sorun polis kimliğimin dışına çıktığımda başlıyor. O zaman davranışlarımdan o kadar da emin olamıyorum. Ben hoşgörülü bir adamım. Senin karanlık boşluklarını kabul edebilirim Eve. Sen de benimkileri kabul ediyorsun. Gel yatalım, uyursun. Genç kadını ayağa kaldırdı. Kabus görürsen benden saklama. Hayır, artık saklamayacağım. Rourke'un kendisine dikkatle baktığını görünce, ''Ne oldu?'' diye sordu. Rourke gözlerini kısarak parmaklarını onun saçlarının arasına daldırdı. ''Değiştirmişsin'' dedi. ''Pek belli değil ama çok güzel olmuş. Bir değişiklik daha var.'' Baş parmağıyla kızın çenesine dokundu. Eve, Rourke'un olumlu değişikliği fark etmesini umarak kaşlarını oynattı ama o genç kadına bakmakta devam ediyordu. ''Ne oluyor?'' Çok güzelsin. Gerçekten çok güzelsin. Yorgunsun. Hayır değilim. Eğilip kızı dudaklarından uzun uzun öptü. Hiç yorgun değilim. Peabody çevresine şaşkın bakışlarla bakıyordu. Eve bunun farkına varmamış gibi görünmeye karar verdi. Kahvesini içmiş, Finney'in gelmesini bekliyordu. Ona ikram etmek için bir sepet küçük kek hazırlatmıştı. Pencerelerin perdeleri açıktı ve yemyeşil parkın arkasında New York'un göz alıcı silüeti görünüyordu. Peabody'nin şaşkınlığını doğal karşılamak gerektiğini düşündü. "Polis merkezi yerine buraya gelmeyi kabul ettiğin için teşekkür ederim," diye söze başladı. Henüz tam kapasiteyle düşünemediğinin farkındaydı. "Merkeze gitmeden bitirmek istediğim işler var. Binadan içeri girer girmez Whitney beni çağıracak. Cephaneye ihtiyacım var." "Sorun değil." Peabody bazı insanların böyle yaşadığını biliyordu. Bunu duymuş, okumuş, ekranda görmüştü. Teğmenin odalarında abartılı bir gösteriş yoktu. Güzel döşenmiş oldukları kesindi o kadar. Oda çok geniş, eşyalar kaliteli, cihazlar mükemmeldi. Ama gösteriş yoktu. Ancak ev, Tanrım, evet ev. Bir evden çok bir kale, hatta belki de bir şato kategorisine giriyordu. Yeşil çimlerle kaplı bahçe, tomurcuklanmakta olan ağaçlar ve çeşmeler. Evin taştan yapılmış kuleleri pırıl pırıl parlıyordu. Ya uşak sizi içeri aldıktan sonra gördükleriniz? Mermer, kristal ve ahşap insanı sersemletiyordu. Ve de boş alan, uçsuz bucaksız boş alan. Peabody, ne düşünüyorsun? Efendim? Özür dilerim. Önemli değil. Burası insanı biraz korkutur. Müthiş bir yer. Eve baktı. Burada farklı görünüyorsun diye karar verdi. Sonra gözlerini kıstı. Gerçekten farklı görünüyorsun. Hey, saçını kestirmişsin. Ve kaşların. Hayran olmuştu. Eve doğru eğildi. Cildin de değişmiş. Sadece bakım yaptırdım. Dudak bükecekken kendini kontrol etti. Şimdi çalışmaya başlayalım mı? Yoksa cilt bakımımı yapan uzmanın adını mı öğrenmek istiyorsun? Peabody neşeli bir sesle, buna param yetmez dedi. Ama seni çok değiştirmiş. 2 hafta sonra evleneceğin için mi bu hazırlıkları yapıyorsun? 2 hafta sonra değil, gelecek ay. Galiba farkında değilsin. Gelecek ay geldi. Sinirli görünüyorsun. Peabody'nin ağzının çevresindeki kıpırtılardan durumdan hoşlandığı belli oluyordu. Sen hiç sinirlenmezsin. Kes şunu Peabody, bir cinayetle uğraşıyoruz. Tamam efendim. Peabody biraz utanmıştı. Yüz ifadesi ciddileşti. Yüzbaşı Finney gelene kadar vakit öldüreceğimizi sanmıştım. Saat 10'da Redford'la randevum var. Boşa harcayacak vaktim yok. Kulüpte bir şeyler öğrenebildin mi? Raporumu hazırladım. Peabody çantasından bir disk çıkardı. 7.35'te oraya vardım. Craig olarak tanınan kişiye yaklaşıp kendimi sizin yardımcınız olarak tanıttım. Onun hakkında ne düşünüyorsun? Peabody kuru bir sesle, sıradan biri dedi. Bana güçlü bacaklarım olduğu için iyi bir masaüstü dansçısı olabileceğimi söyledi. Ona artık böyle bir olasılık olmadığını söyledim. İyi demişsin. Bana yardımcı oldu. Bana kalırsa kendisine Heta'nın öldürüldüğünü söylediğimde ve cinayeti anlattığımda öfkelendi. Kız orada uzun süre çalışmamış ancak Craig onun iyi huylu, çalışkan ve başarılı olduğunu söyledi. Bu kelimelerimi kullandı. Argo konuşuyordu Dallas. Kullandığı kelimeleri raporumda aynen yazdım. Boomer'la birlikte olduktan sonra kimlerle konuştuğunu fark etmediğini söyledi. Kulüp çok kalabalık ve hareketliymiş. Herhalde insanların kafalarını kırmakla meşguldü. Evet öyle. Ama kızın kimle konuştuğunu görmüş olabilecek birkaç çalışanın ve müşterinin adlarını verdi. Onları, adlarını ve anlattıklarını yazdım. Hepsi de olağanüstü bir şey görmediklerini söylediler. Bir müşteri, onun Boomer'dan sonra başka bir erkekle özel bir odaya girdiğini görmüş. Ama bunun saatini hatırlamıyordu. Adamı da belirgin bir biçimde tarif edemedi. Uzun boylu bir züppe dedi. Harika. Sabaha karşı 2.15'te kulübü terk etmiş. Normal çıkış saatinden 1 saat erken. Birisine günlük kazancını aştığını ve başarılı bir gece geçirdiğini söylemiş. Bir avuç kredi jetonu ve nakit para göstermiş. Kalite için para harcamakla övünen yeni bir müşteriden söz etmiş. O geceden sonra bir daha kulüpte görünmemiş. Cesedi 3 gün sonra bulundu. Eve sinirlenmişti. Masadan kalktı. Bu dosya daha önce elime geçseydi ya da Carmichael onun kimliğini araştırmak zahmetine katlansaydı, her neyse, olan oldu. Sevilen bir kızmış. Erkek arkadaşı var mıymış? Ciddi ya da uzun süreli bir ilişkisi yokmuş. Bu gibi kulüpler çalışan kızların müşterilerle dışarıda görüşmemelerini tavsiye eder. Besbelli Heta gerçek bir profesyonelmiş. O kulüp senin, bu kulüp benim dolaşıyormuş. Ama ben onunla ilgili bir kayda rastlamadım. Öldürüldüğü gece başka bir yerde çalıştıysa bile bunun kanıtı yok. Uyuşturucu kullanıyor muydu? İş olsun diye arkadaşlar arasında konuştuğum insanların söylediğine göre ağır uyuşturucular kullanmazmış. Sicilini kontrol ettim. Eskiden iki kere uyuşturucu bulundurmaktan sorgulanmış o kadar. Başka sabıkası yok. Uyuşturucuyla yakalanması ne kadar eski? 5 yıl. Peki, araştırmaya devam et. Heta senin olsun. Başını kaldırdı. Fini içeri girmişti. Bize katıldığına çok sevindim. Dışarıda trafik korkunç. Şu işe bak, bir sürü kek. Sepete saldırdı. Naber Peabody? Günaydın yüzbaşı. Gömleğin yeni mi Dallas? Hayır. Her zamankinden farklı görünüyorsun. İyi gözlerini devirirken Fini kendine kahve koydu. Yılan dövmemizi buldum. Mavis saat 00:02 dolaylarında Ground Zero'ya gitmiş. Bir içki alıp erkek bir masa dansçısının ücretini ödemiş ve masanın başına oturmuş. Bunu öğrendikten sonra genç adamla kendim konuştum. Mavis'i hatırlıyor, çok sarhoş olduğunu söyledi. Delikanlı ona verebileceği hizmetlerin bir listesini sunmuş ama o dinlememiş bile. Çıkıp gitmiş. Fini iç geçirerek oturdu. Başka kulüplere uğramışsa da kredi kullanmamış. Saat 2:45'te Ground Zero'dan çıktıktan sonra izini kaybettim. Ground Zero nerede? Cinayet yerinden yaklaşık 6 sokak ötede. Pandora'nın evinden çıktıktan sonra devamlı olarak kentin aşağı kısmına doğru yürümüş ve zigzaka uğramış. Arada 5 kulübe daha girip çıkmış. Her yerde içki içmiş. Çoğu üçlü. Bilmem nasıl ayakta kalabildi. Dallas, 6 sokak diye söylendi. Cinayetten yarım saat önce. Üzgünüm evladım. Bu Mavis'in durumunda olumlu bir değişikliğe yol açmaz. Şimdi gelelim güvenlik disklerine. Leonardo'nun tarayıcısı o gece saat 10'da kırılmış. Pandora'nın güvenliği şifre kullanarak devre dışı bırakılmış. Ne kurcalanmış ne de kırılmış. İçeri giren her kimse bu binaya nasıl girildiğini biliyormuş. Pandora'yı tanıyan ve evinin güvenlik sisteminin yabancısı olmayan biri. Fini öyle olması gerek diye tasdik etti. Justin Young'ın bina güvenliğinde hiçbir kesinti bulamadım. Yaklaşık 1:30'da eve girmişler. Ertesi gün 10 ya da 12'de kız dışarı çıkmış. Ancak söyleyeceklerinin etkili olması için durup bekledi. Bir arka kapı var. Ne? Mutfaktan eşya taşıma asansörüne giden bir giriş var. Bu asansörde güvenlik yok. 6 kata ve garaja gidiyor. Şimdi garajın ve diğer katların güvenlik kamerası var. Ama yine durdu. Bu asansörle giriş katının arka kısmına da gidiliyor. Burası depo olarak kullanılıyor ve binanın bakımı ile ilgili aletler burada. Bu bölümde güvenlik çok zayıf. Fark edilmeden dışarı çıkmış olabilirler mi? Olabilir. Fini kahvesini yudumladı. Sistemi iyi biliyorlarsa bunu yapmış olabilirler. Bu onların birbirleri için yaptıkları tanıklığa başka bir bakış açısı getiriyor. Allah senden razı olsun Fini. Ya para gönder ya da bu küçük kekleri bana ver. Onlar zaten senin. Sanırım genç sevgililerle tekrar konuşmamız gerekecek. Karşımızda ilginç oyuncular var. Justin Young eskiden Pandora ile yatıyormuş. Şimdi ise Pandora'nın meslektaşlarından ve bir numaralı top modellik için en büyük rakibi olan Jerry Fitzgerald'la yakın bir ilişki içinde. Hem Fitzgerald hem de Pandora sinemada kariyer yapmak istiyorlar. Burada devreye yapımcı Redford giriyor. Fitzgerald'la çalışmak istiyor. Young'la çalışmış ve Pandora ile yatıyor. Bu 4 kişi hep birlikte Pandora'nın evinde eğleniyorlar. Pandora öldürüldüğü gece onları evine davet etmiş. Rakibini, eski sevgilisini ve yapımcıyı niye evinde bir araya toplamak istesin ki? Peabody, oyundan hoşlanıyordu diye söze karıştı. Gerginlikten hoşlanıyordu. Evet doğru, insanları tedirgin etmekten de hoşlanıyordu. Merak ediyorum, bu kişiler hakkında onları utandıracak şeyler de biliyor muydu ve bunları söylemiş midir? Bizimle görüşürken hepsi de çok sakindiler diye anımsadı. Kendilerine hakim ve rahattılar. Bakalım onları biraz sarsabilecek miyiz? Eve'in büro olarak kullandığı odayla Rourke'un bürosu arasındaki panel kayarak açılınca genç kadın o tarafa baktı. Rourke eşikte duruyordu. ''İyice kapatmamışsın'' dedi. ''Sizi rahatsız ediyor muyum?'' ''Sorun değil. Sadece konuştuklarımızı toparlayacağız.'' Feeney elindeki keki bir kadeh gibi havaya kaldırarak onu selamladı. ''Hey, Rourke'' dedi. ''Prangaları takmaya hazır mısın?'' Eve sert sert bakınca ''Şaka yaptım'' diye ekledi. ''Ayaklarımı sürüyerek yürümeye devam edeceğim.'' Rourke Peabody'ye baktı ve kaşını kaldırdı. ''Özür dilerim. Memur Peabody, Rourke.'' Eve ikisini tanıştırınca Rourke Peabody'ye doğru yürüdü. ''Çalışkan polis memuru Peabody, öyle değil mi? Sizinle tanıştığıma sevindim.'' Peabody'nin gözleri yerinden oynayacak gibi oldu ve genç adama baka kalmamak için çok büyük çaba harcadı. ''Ben de. Teğmenle çok kısa bir şey konuşmak istiyorum. Bu mümkün olursa sizi daha fazla rahatsız etmeyeceğim.'' Elini Eve'in omzuna koyup sıktı. Genç kadın onunla birlikte dışarı çıkmak için ayağa kalkınca Feeney homurdandı. ''Neredeyse dilini yutacaksın Peabody. Bir erkek. Şeytan gibi bir yüze ve tanrı gibi bir bedene sahip olduğunda niçin kadınların gözleri cam gibi oluveriyor?'' Peabody, ''Bu hormonlarla ilgili bir şey.'' diye cevap verdi ama Rourke'la Eve'i seyretmeye devam ediyordu. Son zamanlarda ilişki oyunlarıyla fazla ilgileniyordu. Rourke, ''Nasılsın?'' diye sordu. ''İyiyim.'' Genç adam Eve'in çenesini tutup baş parmağı ile çukurunu okşadı. ''Bana kalırsa iyi olmaya çalışıyorsun. Bu sabah kent merkezinde bazı toplantılarım var ama bunun işine yarayacağını düşündüm.'' Ona kendi kart vizitini uzattı. Arkasına bir isim ve adres yazılmıştı. ''Bu benden istediğin, yeryüzü dışındaki gezegenlerde bulunan bitkiler konusunda uzman olan birinin adı ve adresi. Bu hanım istediğin her şeyi yapmak için zaman ayıracak. Bana verdiğin numune eline ulaştı ama bir numune daha istiyor. İkisine de aynı testleri uygulayacak.'' Öyle dedi. Teşekkürler. Eve kartı cebine attı. Gerçekten çok teşekkür ederim. Starlight istasyonundan aldığım haberlere gelince. Starlight istasyonu mu? Eve'in bu sözlerin anlamını kavraması bir an sürdü. Tanrım, sana sorduğumu unutmuşum. Aklım başımda değil. Şu sıralar çok çalışıyorsun. Her neyse. Kaynaklarım Pandora'nın bu son seyahatinde birçok kişiyle görüştüğünü bildiriyorlar. Bu da doğal. Orada özellikle ilgilendiği biri yokmuş. En azından kimseyle bir geceden fazla birlikte olmamış. Allah kahretsin, her zaman seks mi söz konusu? Pandora için seksin daima önceliği vardı. Eve'in gözleri kısılıp düşüncelere dalınca Rourke gülümsedi. Sana daha önce de söylediğim gibi onunla uzun zaman önce çok kısa bir ilişkim oldu. Şimdi konumuza dönelim. Pandora o dönemde birkaç kişiyi aramış ama daima cep aygıtını kullanmış. Hiçbir zaman sabit bir iletişim aygıtı kullanmamış. Eve, yani hiçbir yerde kayıt yok diye yüksek sesle düşündü. Bana kalırsa öyle. Oraya görev gereği gitmiş ve görevini her zamanki gibi en iyi şekilde yapmış. Bu arada yeni bir video çıkaracağından ve yeni bir ürünü tanıtmaya hazırlandığından koltukları kabararak söz ettiğini söylüyorlar. Eve, homurdanarak Rourke'un söylediklerini not etti. Yerel polisimize yardımcı olmaktan her zaman mutluluk duyarım. Saat 3'te çiçekçiyle randevumuz var. Gelebilecek misin? Genç kadın o saate kadar yapması gereken şeyleri aklından geçirdi. Sen bu randevuyu işlerinin arasına sıkıştırabiliyorsan ben de sıkıştırabilirim. Rourke hiçbir şeyi şansa bırakmak istemediği için Eve'in cebinden elektronik ajandasını aldı ve çiçekçiyle olan randevuyu programa ekledi. Orada görüşürüz. Başını eğdi ve Eve'in bitişik odadaki masaya baktığını gördü. Korkarım bu hareketim otoriteni yok edecek diye mırıldandı. Sonra dudaklarını hafifçe onun dudaklarına değdirdi. Seni seviyorum. Şey, Eve boğazını temizledi. Peki, şiir. Genç kadının şaşkınlığı Rourke'un hoşuna gitmişti. Onun saçlarını okşadı, tekrar öptü. Memur Peabody, Feeney, hoşça kalın. Başıyla selam verdikten sonra kendi bürosuna geçti. Arkasından duvardaki panel kayarak kapandı. Salakça sırıtmayı kes Feeney. Sana bir görev vereceğim. Masaya doğru yürürken cebinden Rourke'un verdiği kartviziti çıkardı. Bu bitki uzmanına Boomer'ın odasında bulduğumuz tozdan bir numune götürmeni rica ediyorum. Bu uzmanı Rourke buldu. Poliste ya da güvenlik güçlerinde görevli değil. Bu yüzden kimse duymasın.
Olur, götürürüm.
Bugün daha geç bir saatte ben kendisiyle görüşüp kaydettiği ilerlemeleri öğreneceğim. Peabody, sen benimle kalıyorsun.
Tamam efendim.
Peabody, Eve'in arabasına binene kadar konuşmadı. Yerine oturunca, "Sanırım özel ilişkilerle meslek hayatını dengede tutmak bir polis için kolay olmamalı," dedi.
"Bana mı söylüyorsun?"
Zanlıları didik didik etmek, kumandana yalan söylemek, sonuçları daha çabuk alabilmek için laboratuvardaki teknisyenleri sıkıştırmak, gelin çiçeği ısmarlamak.
Tanrım!
Ama sen tutarlı davranıyor, kişisel ilişkilerinin kariyerine zarar vermemesine özen gösteriyorsun. Bana sorarsan bir polisle evlenmek iyi bir seçim değil. Ama çevreme bakıyorum ve ne görüyorum?
Parmaklarıyla sinirli sinirli direksiyona vurmaya başladı.
Finney ezelden beri evli. Kumandanın mutlu bir yuvası var. Başkaları bu işi beceriyor.
Nefesini dışarı üfledi.
Ben de becermeye çalışıyorum. Bahçe kapısından çıkarken birden aklına geldi.
Senin de özel bir ilişkin var mı Peabody?
Olabilir. Bu konuda düşünüyorum. Avuçlarını pantolonuna sürttü. Sonra ovuşturdu ve nihayet ellerini iki yanına koydu.
Tanıdığın biri mi?
Evet. Ayaklarını oynattı.
Casto.
Casto mu? Eve kentin diğer tarafındaki 9. caddeye yöneldi. Bu arada ani bir hareket yaparak bir travmaya çarpmaktan son anda kurtuldu.
Fena sayılmaz. Bu iş ne zaman başladı?
Dün gece ona rastladım. Yani onu beni izlerken yakaladım.
Seni izlerken mi?
Eve arabayı hemen otomatik kontrole aldı. Araç sarsıldı, inledi ve yoluna devam etti.
Sen neden söz ediyorsun?
Casto'nun burnu iyi koku alıyor. Bir ipucu yakaladığımızı hissetmiş. Onu yakaladığımda öfkelendim ama sonra ben de olsam aynı şeyi yapardım diye düşündüm.
Eve direksiyonun üstünde parmaklarını tıkırdatarak düşündü.
Evet ben de.
Seni düzmeye kalkıştı mı?
Peabody kıpkırmızı oldu, kekelemeye başladı.
Hay Allah, öyle demek istemedim Peabody.
Biliyorum, biliyorum. Bu gibi konuşmalara alışığım Dallas. Yani erkeklerden hoşlandığım bir gerçek.
Perçemlerini düzeltti. Üniformasının kolalı yakasını çekiştirdi.
Daha önce bazı ilişkilerim oldu ama Casto gibi erkekler, anlarsın ya, Rourke gibiler.
Onlar insanın kanını ateşler.
Evet.
Aynı şeyleri yaşamış birine içini dökmek insanı ferahlatıyordu.
Ağzımdan bir şeyler almaya çalıştı elbet ama ben direnince anlayışla karşıladı. İşi biliyor. Başkan departmanlar arasında işbirliğinden söz ediyor ama biz duymazdan geliyoruz.
Sence Casto'nun da bizden gizlediği bilgiler var mı?
Olabilir. O da benim gibi birkaç kez o kulübe gitmiş. Bu sayede onun beni izlediğini fark ettim. Oradan çıktıktan sonra da beni takip etti. Ben de ne yapacağını görmek için onu biraz dolaştırdım.
Gülümsedi.
Sonra onun arkasına geçtim ve izlemeye başladım. Beni arkasında görünce yüzünde beliren ifadeyi görmeliydin. Yakalandığını anlamıştı.
Aferin sana.
Biraz konuştuk. Görev alanlarımız konusunda filan. Sonra işte birlikte birer içki içtik ve polisliği bir süre için bir kenara bırakmaya karar verdik. Eğlenceli oldu. İş dışında birçok ortak yanımız var. Müzik, sinema ve bu gibi şeyler.
Allah kahretsin. Tanrım, onunla yattım.
Ya!
Bunun aptallık olduğunu biliyorum ama yaptım işte.
Eve bir an bekledi.
Nasıldı?
Öf!
Demek o kadar iyiydi.
Sonra bu sabah belki birlikte yemeğe çıkabiliriz gibi bir şeyler söyledi.
Bütün bunlar bana gayet normal görünüyor.
Peabody'nin bakışları ciddileşmişti. Başını salladı.
Bu tür erkeklere çekici gelen biri değilim, dedi.
Onun senden hoşlandığını biliyorum.
Eve elini havaya kaldırdı.
Dur bakalım.
Yapma Dallas, bunu sen de biliyorsun. O sana tutkun, başarına, zekana ve bacaklarına hayran.
Casto'yla benim bacaklarımdan söz ettiğinizi söyleyecek değilsin herhalde.
Hayır, ama zekandan söz edildi. Her neyse,
Bu işi daha ileri götürüp götürmeyeceğimi bilmiyorum. Mesleğime odaklanmam gerek. Zaten Castro da mesleğini çok önemsiyor. Bu soruşturmalar bitince bağlantımız kopacak. Rourke, aklını başından aldığında Eve de aynı şeyleri düşünmemiş miydi? Haklı da çıkabilirdi. Genellikle öyle olurdu. Onu çekici buluyorsun. Ondan hoşlanıyorsun. Onunla birlikte olmak sana ilginç geliyor. Kesinlikle. Seks de iyiydi. Seks harikaydı. O zaman Peabody, amirin olarak bu işin peşini bırakmamanı tavsiye ederim. Peabody hafifçe gülümsedi, pencereden dışarı baktı. Bu konuda düşünebilirim. 14. ayrımın sonu. Sayfa 266. Devamı 15. ayrımda.